Ayrım 7, sayfa 54. Ama ben bebeğim ölü doğurunca bundan umudunu kesti. Ona ağır gelmeye başladım. Olur mu hiç? O da seni sevmiş belli. Başlarda evet ama bir nikah bile kıymadı bana yaşım erişince. Nikahlanmadınız mı siz? Hayır. Nasıl nikahlanalım ki? Benim yaşım tutmuyordu. 18'ime bastığımda ise o başkasına aşık olmuştu. İnanmıyorum dedim kızgınlıkla. Bu kadarı da olmaz ama. Bizim şantiyenin orada bir bakkal vardı. Bakkala gidip gelen genç bir kıza gönül düşürmüş Alişan. Onunla da yetinmemiş, işi pişirmiş. Benim bundan aylarca haberim olmadı. Kendi kendime eseflenip dururdum. Karılık vazifelerimi yapamıyorum ama bir gün olsun beni zorlamıyor diye. Meğer yolunu tutmuş o yılan. Masanın üzerinden uzanıp elini sıkıyorum Zelha'nın. Gözleri buğulu ama ağlamıyor. Nasıl öğrendin? Kendi söyledi. Sen hastasın dedi. Bir kız var dedi. Hem sana bakacak hem evin işini görecek. Sen de dinlenir, çabucak iyileşirsin dedi. Önce inandım söylediklerine. Kaç para vereceğiz bu kıza diye sordum. Para istemiyor dedi. Boğaz tokluğuna kalacak burada. Ne demek burada kalacak Alişan dedim. Yani geceleri de bizde yatacak. Çünkü yatacak yeri yokmuş dedi. Bir an susuyor Zelha, yutkunuyor. Alişan, sen kendine avrat mı buldun? Bunu mu söylemek istiyorsun bana dedim. Hastasın sen dedi. Sen iyileşene kadar kalsın. Her ikimizin de işini görür, sonra yollarız gider dedi. Çocuk kandırıyordu sanki. Bu yüzden mi ayrıldın ondan? Yine uzun bir sessizlik oluyor. Zelha gözlerini dikmiş karşı duvara bakıyor. Duvarda sanki ilginç bir film oynarmış gibi. Nihayet konuştuğunda tarazdı sesi. Sonra bir gün eve getirdi onu. Çektim Alişan'ı bir köşeye. Kıza söyle bohçasını alsın gitsin dedim. Yoksa ben giderim. Analarıma bana yaptığını anlatırım. Aşiret senin peşine düşer. Dedem bu kez durdurmaz onları bilesin dedim. Yolladı mı kızı? Yollamadı. Karnında bebesi varmış meğer kızın. Yine bir süre hiç konuşmadan oturduk karşılıklı. Gözlerime bakmadan konuşuyor Zelha. Suç Alişan'da değil de ondaymış gibi. Ben gitmeye kalkışınca yalvardı bana kalayım diye. Nasılsa alıştığımız şeymiş kumayla yaşamak. Alişan, senin için ölümü göze aldım ben. Aşiretime karşı çıktım. Bana yapacağın bu muydu diye sordum. Hüngür hüngür ağladı. Ayaklarıma kapandı, yalvardı, yakardı. Eve dönersem akrabalarım onu vurur diye korktuğundan herhalde gitmemi de istemiyordu. Hiç utanmadan o. Minareye kılıfını hazırlamıştı Nevo. Yine gebe kaldığımda ya yine düşürseymişim bebeğimi ya düşerken ben de ölüverseymişim. Zor kurtulmuşum zaten. Bana bir şey olur diye benim doğurmamı istemiyormuş. İşte bu yüzden getirmiş kumayı eve. Çocuklarımızı kuma doğururmuş. Evin içi işini kuma görürmüş. Ben de baş köşede otururmuşum kocamın baş tacı olarak. Zelha sigarasını yere atıp üstüne bastı. Benimkinin uzayan külü eteğime dökülmüş çoktan. Silkeledim eteğimi. Bir tane daha içer misin? Ver. Bir sigara daha uzattım masanın üzerindeki paketten. Ona verdiğim çakmağı cebinden çıkarıp yaktı sigarasını. Derin bir nefes çekip ciğerlerin tüm gücüyle üfledi. Ne yapacağımı, nereye gideceğimi bilemediğim için dayanmaya çalıştım bu duruma. Alişan'la yattığımız döşeğe kuruldular mı bir güzel? Ben oturma odası diye kullandığımız solde çek yatın üzerinde yatmaya başladım. Hiçbir işe elimi sürmüyorum. Tek bir kelime olsun konuşmuyorum ikisiyle de. Gündüzleri pencereden dışarısını gözlüyorum. Minderlere sırtımı dayayıp yün örüyorum. Surat sarkıtıp oturuyorum. Geceleri ellerimi yumruk edip ağzıma bastırıyor. Başımı yastıkların altına sokuyorum ağladığımı duymasınlar diye. Başlarda dikkatliydiler, benim önümde cilveleşmiyorlardı. Zaman geçtikçe saygıları azaldı, sonra bir gece yatak odasından gelen iniltilerini dinledim sevişirlerken. Bebeği düşürürken içim nasıl aktıysa kan olup, bu kez alev olup aktı Nevo. Karnımda büyüyen bir alev topu usul usul kasıklarıma indi, oradan bacaklarıma yürüdü. Belimden aşağısı ateş sanki, yüreğimse kıpkızıl kor. Kendimi dar attım evin dışına. Bedenim ve ruhum ayrılmış gibi birbirinden. Sanki iki parçaya bölünmüşüm. Oturdum ayazda sabaha kadar. Sabah her yanım uyuşmuş. 3-5 gün ateşler içinde yattım. Kuma kız baktı bana, hiç konuşmadım. Ne onunla ne de Alişan'la. Tek bir kelime çıkmadı ağzımdan. Biraz güçlenince bir sabah Alişan işe gittiğinde çıktım evden. Yürüdüm durdum sokaklarda. Sonra bir eczaneye girdim. Bir kutu aspirin alıp eve döndüm. Bir kupa suya da koydum başucuma. Başladım teker teker yutmaya aspirinleri. Kaç tanesini yuttum bilemiyorum ama birden koca ninenin cesedi geldi gözümün önüne. Bumburuşuk yüzü, kirli sarıya çalmıştı. Ağzını bağlamışlar, göğsünün üstüne bir bıçak koymuşlardı. Cevahir Ana yatağının başına götürüp damarlı elini öptürmüştü bana. Ödüm patlamıştı. Günlerce uyku uyuyamamıştım. Öylesine tiksinmiştim ölüden. Alişan eve dönünce benim cesetimi bulacak diye düşündüm. Aklında hep o ölü halim kalacağım. Belki ağzımdan salyalar akmış olacak. Altıma yapmış da olabilirim. O halimi görünce memnun bile olur benden kurtulduğuna. Bunları düşününce sürüne sürüne helaya gittim. Parmaklarımı boğazıma sokup öğürdüm. Başladım kusmaya. Kız geldi peşimden. Yerdeki takunyayı alıp fırlattım kafasına. Geber diye bağırıp içeri kaçtı. Yine sürüne sürüne yatağıma gidip yattım. Akşam oldu, hala yaşıyorum ama midem deliniyor sanki. Sabaha da ölmemişsem ölmem artık diye düşündüm. O kadar halsizdim ki uyuyakalmışım. Ertesi sabah uyandım. Evde ne Alişan var ne de kız. Başım dönüyor, ayağa kalkamıyorum. Eyvah dedim, dün ölemedim, şimdi öleceğim. Başladım dua etmeye yattığım yerde. Allah'ım beni affet, canımı köyüme varana kadar bana bağışla. Öleceksem evimde anamın kucağında öleyim. Canımı Alişan uğruna yuttuğum haplar değil, amcalarım, yeğenlerim alsın namuslarını temizlesinler. Beni vurduktan sonra Alişan'ı da sağ koymazlar nasılsa iyi ederler. Ben nasıl ödüyorsam suçumu o da ödesin. Zar zor tutuna tutuna helaya kalktım. Dönüşte halsizliğimden daha yakın olduğu için Alişan'la kızın yattığı yatağa yani bir zamanlar benim olan yatağıma yığıldım. Uyuyakalmışım. Korktuğum başıma gelmiş, uykumda kusmuşum da. Bunlar akşama doğru dönmüşler. Beni kusmuk içinde yataklarında bulunca hiç ellememişler. Oturma odasındaki çek yata sıkışıp yatmışlar o gece. Neyse ben ertesi günde aynı yatakta yattım. Kızın getirdiği çayı, çorbayı içtim, yoğurdu yedim, biraz kendime geldim. Tanrı bağışlamış canımı ya, artık Allah'ıma söz verdiğim gibi köyüme dönmeliyim, ölmeye. Birkaç gün daha bekledim, güçlenmek için. Sonra bir gün Alişan çıkıp gittikten sonra kalktım, giyindim, kapıya geldim. Nereye gidiyorsun abla diye sordu kuma. Yanıt vermedim. Hiçbir şey de almadım evden kendime ait. Ne bohça, ne çanta, ne torba vardı elimde. Tıpkı geldiğim gibi çıktım koca evinden. Otobüs durağına kadar yürüdüm. Otobüsleri değiştire değiştire köyüme vardım ikinci günün sonunda. Çiftliğe mi gittin? Çiftliğe gittim. Başka nereye gidecektim ki? Ölümü göze almış insan dayaktan, azardan, aşağılanmaktan korkar mı? Ne yaptılar seni görünce? Kara çarşaf vardı üzerimde. Kapıda duranlar tanımadılar. Biliyorsun epey yoldur kapıdan eve kadar. Yavaş yavaş yürüdüm. Her adımımda bir başka hatırayı gözlerimin önüne getirerek inanır mısın Nevo? Anamla kaymakam konağına gelmek için o yolda el ele yürüdüğümüz günü bile hatırladım. Nasıl da heyecanlıydım. Önce babanın makamına gitmiştik. O yollamıştı bizi evinize. Neyse lafı uzatmayayım. Kadınların avlusuna girince çıkardım çarşafımı. Beni ilk gören Halide oldu. Bastı çığlığı. Başıma üşüştü kadınlar. Bağırışmaya başladılar. Kader Anam bayıldı kaldı beni görünce. Cevahir Ana herkesi susturdu. Kapıları kapattırdı. Amcama ve erkeklere bir şey duyurmadan önce dedeye haber yollattı. Dede artık yürüyemiyormuş, eskisi gibi değilmiş. Beni tekrar çarşaflayıp hiç kimseye göstermeden dedenin yanına götürdüler. İlk ifademi o aldı yani. Ne sevinmiştir döndüğüne. Tir tir titremeye başladı. Ölecek diye çok korktum Nebo. Yokluğumda epeyce kocamış ya da ben yanındayken her gün gördüğüm için fark etmemiştim yaşını. Araya zaman girince baktım bir ulu çınara dönmüş dedem. Ellerinde kalın damarlar, lekeler var. Gözünün feri kaçmış, iki tane dişi kalmış ağzında. Öte dünyaya gitti gidecek. Hepsinden de kötüsü yüzündeki ifade, boylamış hayatı, ölümü bekler bir halde. Boşlamış hayatı, ölümü bekler bir halde. Ayaklarına kapandım. Allah'ım benim ömrümden al, ona ver diye dualar ettim. O titrer, ben ağlarım. Alişan'dan niye ayrıldığımı söylemedim dedeme. Üzülsün istemedim. Pişman oldum dedim. Sadece evimi, köyümü, analarımı özledim dedim. Af diledim. Ellerinin birini bırakıp ötekini öptüm. O beni her zamanki gibi kanatlar arasına aldı. Yatağımı odasının karşısındaki odaya serdirdi. Ne olur ne olmaz başıma bir şey gelmesin diye. Yeniden kocaya verilene kadar onun yanında kaldım. Amcalarımla, yeğenlerimle dedem teker teker konuştu. Onları ikna etti. Biraz dayak attılar ama fazla hırpalayamadılar dedenin yüzü suyu hürmetine. Sonra analarıma çocuk düşürdüğümü, hastalıktan çok çektiğimi anlattım. Beni günlerce balla, kaymakla beslediler. Şifalı otlar içirdiler. Yüzüme renk geldi, toparlandım. Birkaç ay sonra iyileşince de beni kocaya verdiler işte. Seni Karançı aşiretine gelin edeceklerdi hani, kader ana söyleyip dururdu. İyi hafıza varmış sende Nevo, hafızam güçlü olduğundan değil. İkinci sınıfı bitirdiğimiz yıl babam bir günlük hediye etmişti bana. Ben de kargacık burgacık yazımla doldurmuşum sayfaları. Birkaç yıl önce yeni bir eve taşınırken sandıkların içinde buldum günlüğü. Hemen çöktüm yere, baştan sona okudum neler yazdığımı da. O yüzden hatırlayabiliyorum aşiretin adına kadar. Alişan'a kaçan kızı ister mi hiç Karançiler? Allah'tan beşik kertmesi falan yokmuş başımda. Yoksa Karançiler sağ komazlardı beni. Hiç içinden şu Alişan'ı öldürmek gelmedi mi Bezelo? Gelmez olur mu? O kızı eve getirdiği ilk günlerde uyurlarken kafalarını ezivermek geçerdi içimden. Ama insanın içinde kötülük yoksa katil olamıyor. Ne kadar kızarsa kızsın, söyledim ya sana, dedeme ve amcalarıma da şikayet edemedim onu. Akrabalarının başını belaya sokmak istememişsindir. Yok, ondan değil Zelo. Ado vardı ya Ado, hani hepimiz korkardık ondan. Cevahir ana ona yavru kedinin kafasına çivi çakarken yakalamıştı da odunla dövmüştü hani. Vaktinden evvel irileşmiş, kocaman elli, kalın kaşlı, kıllı Ado'yu hatırlayınca ürperdim. Hatırlamaz olur muyum? Günlerce ağlamıştık zavallı kedi için. İşte Ado hiç vazgeçmedi o huyundan. Birkaç kere adam vurdu, defalarca hapse düştü ve her seferinde aflarla çıktı. Ben eve döndükten sonra Nevo, bu bir gün yanıma geldi bahçede. Bacım dedi, seni kaçıran şu herifin yerini söyle de gidip bitireyim işini. Belli ki seni hoş tutmamış, cezasını ise vereyim. Git başımdan Abdullah dedim, belaya sokma başımızı. Ne belası bacı be dedi, bu işler benim için oyun. Oyun zaten aşiretin kirli işlerini hep bana gördürür amcan. Sen söyle yeter, neredeyse o it, giderim işini bitirir dönerim. Kimsenin ruhu bile duymaz. Bir an içimden adresini vermek geldi Alişan haininin ama yapamadım. Demek çok sevmişim onu ki onca acıya karşın bir sevgi kırıntısı hala kalmış yüreğimde. Sevgimi yanlış adama harcamışım ne yazık ki. Şimdiki kocan Alişan'a kaçtığını bile bile seni kabul ettiyse seni yürekten seven birini bulmuşsun sonunda, öyle değil mi? Doğru, şiar bir gün bile başıma kalkmadı kusurumu. Kusur denmez ona Zelha, bir gençlik hatası işlemişsin işte. Hatasız kul mu var? Olsun, bir başkası olsa öyle davranmazdı. Yüzüme vurup dururdu. Evimden kaçmış olduğumu. Şiyar'ın karısı öleli 3 yıl olmuştu. Benden çok yaşlıydı. Ben yeni basıyordum 19'uma, o 40'ına varmıştı. Çocukları vardı. Elbette ona da gönülsüz gittim. Ama kusurluydum bu kez Nevo. Direnecek yüzüm yoktu. Ben ölümlerden ölüm seçmeye razı olmuşken yaşlı kocaya verilmek ceza bile sayılmazdı. Neyse, böylece gelin gittim işte yukarı vilayeti. İyi ki gitmişim. Şiar hem sevdi hem saydı beni. Çocuklarına da saydırttı. El üstünde tuttu. Evliliğimizin yılında yine hamile kaldım. Kader anam yanıma geldi. Beni yatağa yatırıp neredeyse kuz sütüyle besledi 9 ay. Gebe kaldığımda çok korkmuştum yine düşürürüm diye bebemi. Şiar doğumu hastanede yaptıracağına söz verdi. Tuttu da sözünü. Düşünsene kız, doğumumu hastanede yaptım ben. Nerede görülmüş bizlerde hastanede doğurmak? Evin ihtiyarları ebeyle doğurmadığım için çok kızdılardı ama kocam kimseye laf söyletmedi. Bir oğlum oldu. 2 yıl sonra da ikizlerimi doğurdum. Senin anlayacağın, o olaylar başlayana kadar evimin kadınıydım. Çocuklarımı büyütüyordum. Keyfim yerindeydi. Neylersin ki önce Şiar'ın büyük oğulları girişti bu işlere. Babaları da haliyle sürüklendi peşlerinden. Kaç kere söyledim, çocuklar gençtir, delikanlıdırlar, sen burnunu sokma dedim. Ama bir evden birisi bulaşmaya görsün, bulaşmayanlara rahat verilmiyordu ki. Her iki tarafın da düşmanı oluyorsun, taraf tutmadıysan, hele de yörende tanınan, sevilen, sayılan biriysen, mir torunuysan hiç rahat bırakmazlar adamı. Bir tarafı tutacaksın çaresiz. Ya devletten ya örgütten yana olacaksın. Yoksa yalnız kalırsın. Olmaz. Şiar da mecburen kendi tarafını tuttu. Senin anlayacağın Nevo, kahpe kader yine çıktı karşıma. Tam rahat ettim diyordum. Bu kez de devrim belasına alt üst oldu hayatım. Sade seninki mi? Kaç aile alt üst oldu böyle? Öyle. Bizim oralar yaşanmaz olmuştu. Ben huzursuzdum. Çocuklarımı tehlikeden uzak tutmak için ne zamandır dırdır edip duruyordum. Buralardan gidelim diye. Biraz da bu yüzden girdi Şiar siyasete. Zaten dayıları ta ilk meclisin kuruluşundan beri hep siyasetle uğraşmışlar. Hani şu meşhur Miroğulları ailesi duymuşsundur. Neyse, kocam adaylığını koyup da milletvekili seçilince kalktık geldik Ankara'ya. Gelmez olaymışız. Geldik ve göreceğimizi de gördük işte. Benim ısrarım yüzünden gelmişiz ya buralara. Kocam tutuklanınca davasına sahip çıkmak bana düştü. Hiç hesapta yokken ben de kendimi boğazıma kadar politikanın içinde buluverdim. Sonrası malum. Vah Zelha dedim. Sen milletvekili değil, günah keçisi seçilmişsin. Keşke tek duraydın da başına bunlar gelmeyeydi. İyi işler yapaydın, bölgene hayrın dokunaydı, sorunları teker teker çözeydin. Sigarasını yere atıp üzerine bastı. Kaşıma beni kız dedi Zelha. Bu yolun yolcusu olduk bir kere. Daha da çok çekeceğim var, öyle gözüküyor. Zamanı gelince hayrım da dokunur inşallah bölgeme. Keşke bu işlere hiç bulaşmasaydın. Yüzünden bir gölge gelip geçti. Bu işlere gönüllü bulaşmadığı besbelliydi. Biz 35 yıl öncesinin yakınlığını anında yakalayabilmiş olduğumuz için rahat rahat anlatıyordu yüreğindekileri ama her şeyin de bir sınırı vardı elbette. Dikildi, kaykıldı sandalyede Zelha. Bu işler dediğin bizim davamız Nevo. Mevlam bana da bir rol biçmiş bu davada. 14'üme basar basmaz Karançilere gelin gidip 9-10 çocuk da doğurabilirdim. Alişan'ın evinde yüreğim yana yana Kuma'nın bebelerini büyütüyor olabilirdim. Sarıcı adam da analarımla birlikte yufka açıyor da olabilirdim. Nereden baksan kurtuluşum yoktu benim. Hiç olmazsa kendi insanlarım için onurlu bir kavgam var şimdi. Bırak beni de sen kendini anlat gayri. Evli misin? Çocukların var mı? Evliydim, boşandım. Bir oğlum var. Allah bağışlasın. Neden boşandın Nevo? Senin üzerine de Kuma gelmedi ya. Konuşamadım hemen. Neden boşandığımı tam olarak ben bilemiyordum ki onu anlatabileyim. Tahta iskemlenin üzerinde, ellerimi bacaklarımın arasına sokmuş, omuzlarım düşük, baş öğretmen karşısında oturan suçlu çocuk gibi duruyorum. Hikayemi dinledikten sonra beni suçlayacak olursa arkadaşım, kendimi savunmak için söyleyecek tek sözüm yok. Suçluyum çünkü. Suçum şımarık ve savurgan olmak. Payıma düşen sevgilerin değerini bilemediğim için şımarık, önüme serilen fırsatları har vurup harman savurduğum için savurganım. Aynı ülkenin sınırları içinde doğup, arkadaşımın hayalini dahi kuramayacağı tüm nimetlerden yararlanarak, büyüyen ve evliliğinden sıkılınca gönlü bir başkasına kayar gibi oldu diye yuvasını yıkan ben, kaderini törelerin çizdiği, üstüne Kuma geldiği için aşkından vazgeçmek zorunda kalan, karşımdaki onurlu kadına ne cevap vereyim? Sen mi istedin ayrılmayı diye soruyor. Evet anlamına başımı sallıyorum. Neden? Aldattı mı seni? Evet deyip kurtulmak geçiyor içimden ama 9 yaşındayken küt uçlu bir çiviyle kan kardeşi olduğum insana nasıl yalan söylerim? Hayır. Dövüyor muydu? Hayır asla. Niye ayrıldın o zaman? Kocam gitti. Başka kadına mı? Hayır dedim ya, anlaşamadığımız için gitti. Aldatılmanın dışında boşanma denedi düşünemeyen Zelha'ya kocam bir mutfak robotu yüzünden gitti desem inanır mı? Kendimi suçlamamak, kendimle yüzleşmemek için bunca yıldır ben inanabilmişsem buna belki o da inanır. Ama bir süredir gayet iyi biliyorum gidenin aslında Murat değil ben olduğumu. Üstelik pişmanım da biraz. Karşımda oturan ve doğulu bir kadın olmanın tüm ezilişlerini ve zorluklarını yaşamış olan arkadaşıma kendi hikayemi aktarmaya dilim varmıyor. Kocamın evden gidişini hızlandıran son 24 saat film şeridi gibi akarken gözlerimin önünden yüzüm kızarıyor, boğazım kuruyor, sıkıyorum kendimi, gözyaşlarım sel gibi boşalmasın diye.